bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Ay battı. Steinbeck. Bilgi Yayınevi. 2. basım Aralık 1990. Çeviren Erol Mutlu. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Bahar Özdemir. John Steinbeck bu romanda değişik bir konuyla çıkıyor karşımıza. Savaşın insanı hem fiziksel hem de ruhsal açıdan nasıl eritip bitirdiğini, tükettiğini büyük bir ustalıkla anlatıyor. Tutsak edenlerle edilenlerin neden savaştığını, ne zamana dek savaşacağını kestiremeyen insanların içine düştükleri çıkmazı, bir başka deyişle savaştan çok savaşanları insancıl bir yaklaşımla ele alıyor Steinbeck. Ay battı, küçük oylumlu, küçük bir kitap ancak büyük bir roman. İnsan onurunu, yürekliliğini, insan sevgisini her şeyin üstünde tutan, insanca yaşamanın önemini vurgulayan büyük bir roman Ay battı. Bir avuç insan tutsak edenler de edilenler de. Aylarca ve aylarca düşmanca duygular içinde yaşarlar. Gün gelir tutsak edenler kendi tutsaklıklarını anlayıverirler. Çepeçevre kuşatılmışlardır düşmanca bakışlarla, davranışlarla. Ay battı, koşullar ne olursa olsun insanın insansız olamayacağını anlatan büyük bir roman. Birinci bölüm. Saat tam 10.45'te her şey bitmişti. Kasaba ele geçirilmiş, direnenler yenilgiye uğramış, savaş sona ermişti. Düşman bu saldırıya daha büyüklerine gösterdiği özenle hazırlanmıştı. O pazar sabahı postacıyla polis görevlisi kasabanın önde gelen tüccarlarından Bay Coral'ın teknesiyle balığa çıkmışlardı. Coral zarif yelkenli teknesini bir günlüğüne ödünç vermişti onlara. Postacıyla polis görevlisi, içi asker dolu, küçük ve esrarengiz taşıma gemisinin yanlarından sessizce geçip gittiğini gördüklerinde, kıyıdan kilometrelerce açıktaydılar. Kasabanın resmi görevlileri olarak onları yakından ilgilendiren bir konuydu bu. Hemen toparlanıp tekneyi karaya yönelttiler. Ama onlar kıyıya ulaşana değin, düşman taburu duruma çoktan el koymuştu. Polis görevlisiyle postacı, belediye konağındaki odalarına bile ulaşamadılar. Dahası kendilerini savunmaya kalkıştıklarında da savaş tutsağı olarak kasabanın tutuk evine tıkıldılar. O pazar sabahı topu topu 12 kişi olan yerel askeri birlik de kasabadan epeyce uzaktaydı. Kasabanın ünlü tüccarı Coral, kasabadan 6 mil ötedeki tepelerin arasında kendisinin olan güzel bir yerde atış yarışması düzenlemiş, yemeği, hedefleri, kovanları her şeyi kendisi hazırlamış, verilecek ödülü bile kendisi koymuştu. Yerel birliğin iri kıyım, göğüs bağır açık delikanlıları uçakların sesini duyup uzaktan paraşütçüleri gördüklerinde koşa koşa kasabaya döndüler. Ancak kasabaya ulaştıklarında düşman çoktan makineli tüfeklerle yolu kesmişti. Hemen hemen hiç savaş deneyimleri olmayan, yaşamlarında yenilgi yüzü de görmeyen bu başı bozuk askerler tüfekleriyle ateş açtılarsa da makineli tüfeklerin takırtısı yalnızca bir an sürdü. Askerlerin altısı delik deşik olmuş bir halde birbirlerinin üstüne yığılıp hemen oracıkta can vermiş, üçü delik deşik olmakla birlikte ölmemiş, yarı canlı bir durumda oldukları yerde yıkılıp kalmış, geriye kalan üç delikanlı ise tüfeklerini omuzladıkları gibi tepelere kaçmıştı. Saat 10.30'da sapsarı pirinç çalgıları ışıl ışıl parlayan düşman bandosu kasaba alanında güzel ve duygulu ezgiler çalarken kasabalılar gözleri şaşkınlıkla irileşmiş, ağızları bir karış açılmış, bir yandan müziği dinliyor, bir yandan da kollarında makinalı tüfek taşıyan, başlarında kül rengi çelik başlık olan adamlara dik dik bakıyorlardı. Saat 10.38'de kalbura dönen 6 asker gömülmüş, paraşütler katlanıp kaldırılmış, düşman taburu da Bay Coral'ın rıhtım kıyısındaki raflarında bir tabura yetecek sayıda battaniye ve açılır kapanır yataklar olan ambarına yerleşmişti. Saat 10.45'te belediye başkanı Ordon'a düşman komutanı Albay Lancer'ın kendisiyle görüşme isteği resmen bildirilmiş, görüşmenin saat tam 11'de belediye başkanının 5 odalı konağında yapılması kararlaştırılmıştı. Konağın konak odası çok şirin ve konforluydu. Nakış işlemeli döşemesi yıpranmış yaldızlı koltuklar, yapacak işi olmayan uşaklar gibi kas katı kesilmişçesine odanın dört bir yanına yerleştirilmişti. Kemerli mermer bir şöminede için için bir ateş yanıyordu. Ocağın üzerinde yağlı boyayla süslenmiş bir kömür kovası duruyordu. Ocak rafındaki geniş gövdeli saksıların arasında üzerine melek kabartmaları işlenmiş kocaman porselen bir saat vardı. Odanın koyu kırmızı duvar kağıdı altın sarısı motiflerle süslüydü. Ağaç işi olan bölümler ise beyaz, gösterişli ve tertemizdi. Duvardaki resimlerin çoğunluğu korkulu bir duruma düşen çocukların karşısındaki kocaman köpeklerin akıl almaz yiğitliklerini konu alıyordu. Elinin altında iri kıyım bir köpek bulunduğu sürece bir çocuğa ne taşkın su, ne yangın, ne de yer sarsıntısı bir zarar verebilirdi. Şöminenin yanında kasabanın hem tarihçisi hem doktoru, kendi halinde iyi yürekli, sakallı, gün görmüş bir adam olan Doktor Winter oturuyordu. Kucağına koyduğu ellerinin baş parmaklarını birbiri üzerinde döndürürken şaşkın şaşkın önüne bakıyordu. Doktor Winter ancak çok derin birinin ondaki derinliği sezebileceği ölçüde yalın, kendi halinde bir adamdı. Parmaklarını böyle şaşkın şaşkın çevirişini görüp görmediğini anlamak için başını kaldırıp belediye başkanının uşağı Joseph'e baktı. "Saat 11'de mi?" diye sordu Doktor Winter. Joseph dalgın dalgın yanıtladı. "Evet efendim, nota 11 diyor. Sen mi okudun?" "Hayır efendim, ekselansları okudu bana." Joseph, son yerleştirildikleri yerden oynayıp oynamadıklarını saptamak için yaldızlı koltukları tek tek yoklamaya koyuldu. Joseph eşyalara saygısız, ara bozucu ya da tozlu olmalarını bekleyerek çatık kaşlarla bakmayı alışkanlık edinmişti. Belediye başkanı Orda'nın insanların önderi olduğu bir dünyada Joseph de mobilyaların, gümüşlerin, kap kacağın önderiydi. Yaşlı, incecik, çok ciddi bir adamdı Joseph. Yaşamı ancak çok derin bir insanın görebileceği karmaşıklıktaydı. Doktor Winter'ın baş parmaklarını döndürüp durmasını hiç de şaşırtıcı bulmamıştı. Ona göre sinir bozucuydu doktorun bu yaptığı. Çok önemli şeylerin olup bittiğinden kuşkulanıyordu Joseph. Yabancı askerler dolaşıyordu ortalıkta. Kasabanın askerleri ya öldürülmüş ya da tutuklanmıştı. Joseph er geç bu konuda bir görüşe ulaşacaktı elbette. Ne anlamsız davranışlara, ne birbirinin çevresine dönen baş parmaklara, ne de mobilyanın saçmalıklarına katlanabilirdi. Doktor Winter, koltuğunu saptanmış olan yerinden birkaç santim öteye çekince, Joseph koltuğu eski yerine koyabileceği anı sabırsızlıkla beklemeye başladı. 11 demişlerse tam 11'de burada olurlar. Dakik insanlardır onlar Joseph, diye yeniledi Doktor Winter. Joseph, doktorun söylediklerine kulak asmaksızın, evet efendim dedi. Çok dakik insanlar diye yineledi doktor. Evet efendim dedi Joseph. Zaman ve makineler. Evet efendim. Beklemiyorlar, sanki kaçacakmış gibi yazgılarına doğru koşturuyorlar. Dönüp duran dünyayı sanki omuzlarıyla itekleyerek onlar döndürüyorlar. Joseph evet efendim demekten bıktığı için bu kez çok doğru efendim dedi. Joseph olup bitenleri anlamasına yardımcı olmadığı için bu konuşmayı onaylamıyordu. Öyle ya, Joseph de daha sonra aşçıya gidip çok dakik insanlar bunlar, eni deseydi ne kadar anlamsız olurdu. Eni kim, neden, niçin gibi sorular soracak, en sonunda da saçmalayıp durma Joseph diyecekti. Joseph daha önceleri de Doktor Winter'ın sözlerini alt kata taşımaya çalışmış ve sonuç hep aynı olmuştu. Eni bu sözleri her zaman saçma sapan bulmuştu. Doktor Winter gözlerini baş parmaklarından ayırıp koltukları düzeltmeye çalışan Joseph'e baktı. Belediye başkanı ne yapıyor? Albayı karşılamak için giyiniyor efendim. Sen de ona yardım etmiyorsun öyle mi? Kendi başına doğru düz giyinemez o. Hanımefendi yardım ediyor. Hanımefendi onun kusursuz görünmesini istiyor. Joseph hafifçe kızardı. Hanımefendi kulaklarının üzerindeki kılları yoluyor. Gıdıklandığı için benim yapmama izin vermiyor. Elbette gıdıklanır dedi Doktor Winter. Hanımefendi üsteliyor dedi Joseph. Doktor Winter birden gülmeye başladı. Ayağa kalkıp ellerini ateşe doğru uzattı. Joseph de olağanüstü bir hızla doktorun arkasına geçip koltuğu durması gereken yere çekti. İnanılmaz insanlarız doğrusu dedi doktor. Ülkemiz elden gidiyor. Kasabamız düşman çizmeleri altında. Belediye başkanı düşmanla görüşmek üzere. Hanımefendi ise tepinip duran belediye başkanının boğazına basarak kulaklarındaki kılları yoluyor. Çok uzamıştı dedi Joseph. Kaşları da öyle. Ekselansları kaşlarındaki kılların alınmasından daha da rahatsız oluyor. Acıyormuş öyle diyor. Bana sorarsanız kaşların alınması konusunda hanımefendi bile zorlanıyor. Doktor Winter deneyecektir dedi. Hanımefendi onun kusursuz görünmesini istiyor. Giriş kapısındaki pencereden çelik başlıklı birisi baktı içeri. Kapıda bir tıkırtı oldu. Sanki ılık odanın ışığı birden yitip gitmiş, yerini hafif bir kurşunilik almıştı. Doktor Winter başını kaldırıp saate baktı. Erkenciler, dedi. İçeri al onları Joseph. Joseph gidip kapıyı açtı. İçeriye uzun ceketli bir asker girdi. Çelik başlıklıydı. Kolunda küçük bir makinalı tüfek taşıyordu. Askerin gözleri hızla çevreyi taradı. Sonra yana çekildi adam. Arkasında kapının eşiğinde bir subay duruyordu. Subayın sırtında sıradan bir üniforma vardı. Rütbesi ancak omuzundaki işaretlerden anlaşılıyordu. Subay içeri girip Doktor Winter'a baktı. Adam bir askerden çok abartılarak çizilmiş bir İngiliz soylusunun resmini andırıyordu. Hafif kamburu vardı, kırmızı yüzlüydü, burnu uzun ama oldukça cana yakındı. Çoğu İngiliz generalleri gibi üniformasının içinde çok mutsuz görünüyordu. Kapının eşiğinde durup Doktor Winter'a gözlerini dikti. Sonunda, ''Belediye başkanı Orden siz misiniz efendim?'' dedi. Doktor Winter gülümsedi. ''Yok, hayır değilim. Öyleyse resmi görevlilerden birisiniz değil mi?'' ''Hayır, kasabanın doktoruyum ben. Belediye başkanının da dostuyum.'' ''Subay, belediye başkanı Orden nerede?'' dedi. ''Sizi karşılamak için giyiniyor. Albay siz misiniz?'' ''Hayır değilim. Ben yüzbaşı Bentek'im.'' Başını eğerek selam verdi. Doktor da bu selamı belli belirsiz eğilerek karşıladı. Yüzbaşı Bentek, söylemek zorunda kaldığı şeylerden sıkılıyormuş gibi konuşmayı sürdürdü. ''Efendim, askeri yönetmeliğimiz komutan bir odaya girmeden önce orada silah araması yapmamızı buyuruyor. Amacımız saygısızlık etmek değil efendim.'' Omzunun üzerinden arkasındaki askere seslendi. ''Çavuş!'' Çavuş çabucak Joseph'in yanına gelip ceplerini yokladıktan sonra ''Bir şey yok komutanım.'' dedi. Yüzbaşı Bentek, Doktor Winter'a dönüp ''Umarım bağışlarsınız bizi.'' dedi. Çavuş Doktor Winter'ın yanına gelerek ceplerini araştırmaya başladı. Ceketin iç cebini yoklarken birden durdu. Elini hızla cebin içine soktu, siyah deriden yapılmış yassı ve küçük bir çantayı çıkarıp Yüzbaşı Bentik'e verdi. Yüzbaşı Bentik çantayı açınca içindeki bir doktora gerekli birkaç basit cerrahi araç gerecini gördü. İki küçük bıçak, birkaç iğne, pens, bir de şırınga. Çantayı kapayıp Doktor Winter'a geri verdi. Doktor Winter, görüyorsunuz, dedi. Bir köy doktoruyum ben. Bir kezinde mutfak bıçağıyla apandis ameliyatı yapmam gerekti. O günden beri bunları hep yanımda taşıyorum. Yüzbaşı Bentek, sanırım ateşli silahlar varmış burada, öyle mi? Dedi. Cebinden küçük, deri kaplı bir defteri çıkararak açtı. Doktor Winter, yamansınız doğrusu, dedi. Evet, adamımız çok uzun süredir çalışıyordu burada. Doktor Winter, sanırım bu adamın kim olduğunu söylemek istemezsiniz, dedi. Görevi bitti artık. Söylemekte bir sakınca olduğunu sanmam. Adı Coral'dır, diye karşılık verdi Bentik. Doktor şaşkınlıkla, George Coral mı? Dedi. Ama bu olanaksız. Bu kasabaya çok yarar dokunmuş biridir o. Nasıl olur? Daha bu sabah tepelerdeki atış yarışması için ödül dağıttı. Bu sözleri söyler söylemez gözlerinde olan biteni anladığını ortaya koyan bir anlatım belirdi. Ağzı yavaş yavaş kapandı. Sonra, anlıyorum dedi. Atış yarışması düzenlemesinin nedeni de bu. Evet anlıyorum. George Coral'a insanın inanası gelmiyor. Soldaki kapı açıldı. İçeriye belediye başkanı Orden girdi. Küçük parmağıyla sağ kulağını karıştırıyordu. Resmi sabah giysilerini geçirmişti üstüne. Boynunda belediye başkanlarının taktığı zincir asılıydı. Kalın, gür, ağarmış bıyıkları fırça gibiydi. Kaşları da bıyığından aşağı kalmıyordu. Bembeyaz saçlarını daha yeni fırçaladığı, saç tellerinin yeniden dikilmeye çalışarak özgürlük savaşımı vermeye başlamış olmasından belli oluyordu. Orden öylesine uzun zamandır belediye başkanlığı görevi yürütüyordu ki, belediye başkanı imgesiyle özdeşleşmişti artık. İster yazılı, ister sözlü, ne zaman belediye başkanı sözcüğünü görseler, duysalar, yaşlısıyla, genciyle, tüm kasabalının gözlerinin önünde hemen belediye başkanı Orden canlanıveriyordu. O ve görevi bütünleşmişti. Görevi ona ağır başlılık, o da görevine bir sıcaklık kazandırmıştı. Orden'ın arkasından ufak tefek kırışık yüzlü sinirli bir kadın olan hanımefendi girdi odaya. Bu adamı her şeyle var edenin, onu yaratanın kendisi olduğunu düşünüyordu. Aynı şeyi yeniden yapma olanağı olsa çok daha iyi bir iş gerçekleştirebileceğine emindi. Yaşamı boyunca kocasını ya bir ya da iki kez anlamıştı. Ancak kocasının anlayabildiği yönlerini de en ince ayrıntısına dek tanıyordu. Onun en küçük isteği, acısı ya da çingeneliği hiç gözünden kaçmazdı. Buna karşılık adamın düşüncelerini, düşlerini ya da özlemlerini hiç ama hiç anlamazdı. Yine de yaşamında arada sırada da olsa ileriyi gördüğü olmuştu. Hanımefendi belediye başkanının yanından dolanıp elini yakaladı, adamın kulağını kaşıyan parmağını ağzından çekercesine kulağından çekti. "Söylediğin kadar acıdığına hiç inanmıyorum," diyerek Doktor Winter'a döndü. "Kaşlarını düzeltmeme izin vermiyor." Belediye başkanı Orden "acıtıyor," dedi. "Peki o görünüşle dolaşmaktan hoşnutsan yapabileceğim hiçbir şey yok." Adamın düzgün duran boyun bağını yeniden düzeltti. "İyi ki buradasınız doktor," dedi. "Kaç kişi gelecek dersiniz?" Sonra başını kaldırıp bakınca yüzbaşı Bentik'i gördü. "Ah," dedi albay. Yüzbaşı Bentik, "Hayır hanımefendi," dedi. "Ben albay için gerekli hazırlıkları yapıyorum." "Çavuş?" Yastıkları alt üst edip resimlerin arkasını araştıran çavuş çabucak belediye başkanının yanına gelerek adamın ceplerini yokladı. Yüzbaşı Bentik, "Onu bağışlarsınız umarım efendim," dedi. "Buyrukları yerine getiriyor yalnızca." Yeniden elindeki küçük deftere bir göz atıp, "Ekselansları," dedi, "sanırım burada ateşli silahlar varmış. İki parça öyle mi?" Belediye başkanı Orden, "Ateşli silahlar mı? Ha, sanırım tüfeklerden söz ediyorsunuz," dedi. "Evet, bir çiften bir de av tüfeğim var." Sonra hoşnutsuzluğunu dile getiren bir yüzle, "Pek ava çıkmıyorum artık," diye ekledi. "Hep çıkacağım diyorum, av mevsimi açıldığında da cayıveriyorum. Av eskisi kadar tat vermiyor bana." Yüzbaşı üsteledi. "Bu silahlar nerede ekselansları?" Belediye başkanı yanağını sıvazlayarak anımsamaya çalıştı. Sanırım karısına döndü, yatak odasındaki dolapta. Bastonların yanında değil miydi? Hanımefendi, evet dedi. Üstelik dolaptaki giysilerin iliklerine dek yağ kokusu sindi. Çavuş bir çifte bir de oldukça süslü omuz askılı bir av tüfeğiyle döndü. Tüfekleri giriş kapısının yanına dayadı. Yüzbaşı Bentik, "Hepsi bu. Teşekkür ederim ekselansları." "Teşekkür ederim hanımefendi." Sonra dönüp Doktor Winter'a hafifçe eğilerek "Teşekkür ederim doktor," dedi. "Albay Lancer birazdan gelecek. İyi sabahlar." Bentik hızla ön kapıya doğru yürüdü. Çavuş bir elinde bu iki tüfeği, sağ kolunda da kendi küçük makineli tüfeğini taşıyarak yüzbaşı izledi. "Hanımefendi, bir an için albay sandım onu," dedi. "Oldukça cana yakın bir genç." Doktor Winter alaycı bir sesle "Hayır," dedi. "Albayın güvenliğini sağlamaya çalışıyor yalnızca." Hanımefendi, acaba kaç subay gelecek diye düşünüyordu. Sonra Joseph'in utanmadan konuşulanlara kulak kabarttığını görünce kaşlarını çatarak başını salladı. Joseph yarıda bıraktığı ufak tefek işlere dönüp yeniden toz almaya başladı. Hanımefendi, kaç kişi gelecek dersiniz diye sordu. Doktor Winter sert bir hareketle bir koltuk çekip oturdu. Bilmiyorum, dedi. Joseph kaşlarını çattı, şeyi konuşuyorduk. Onlara çay mı yoksa bir bardak şarap mı çıkarsak? Kaç kişi olacaklarını bilmiyoruz. Bir şey ikram etmezsek olmaz. Doktor Winter başını sallayıp gülümsedi. Bilmiyorum. Yıllardır ne kimsenin toprağına zorla girdik, ne de bizim toprağımıza zorla girildi. Neyin uygun düşeceğini bilmiyorum. Belediye başkanı Orden parmağını kaşınan kulağına sokmuştu yeniden. Dedi. Bence hiçbir şey ikram etmemeliyiz. Halk bundan hoşlanmayacaktır. Onlarla karşılıklı şarap içmek istemiyorum. Hanımefendi bu kez yeniden doktora sordu. Eskiden insanlar, yani önderler, birbirlerine övgüler yağdırıp karşılıklı şarap içmiyorlar mıydı? Doktor Winter başını sallayarak onayladı. Ama o zaman durum farklıydı. Krallarla prensler savaşı eğlence olsun diye yapıyorlardı. Tıpkı İngilizlerin avcılığı gibi. Tilki öldürüldüğünde bir av şöleni veriyorlardı. Ancak bana sorarsanız belediye başkanı Orden haklı. Halk onun düşmanla karşılıklı şarap içmesinden hoşlanmayabilir. Hanımefendi, halk meydanda müzik dinliyor, eni söyledi, dedi. Onlar bunu yapabiliyorsa biz neden uygun davranış kurallarını gözetmeyelim ki? Belediye başkanı bir an için karısına dik dik baktı. Sesi bıçak gibi keskindi. Hanımefendi, izniniz olursa şarap içmeyeceğiz. Şu anda halkın aklı karışmış durumda. Öylesine uzun süre barış içinde yaşadılar ki savaşa inanmıyorlar. Durumu iyice kavradıklarında şaşkınlıkları yok olacak. Kafalarında her şey yerli yerine oturacak. Beni ne yapacağımı bilmeden ortalıkta dolanayım diye seçmediler. Bu sabah kasabanın 6 delikanlısı öldürüldü. Belli ki bu durumda av şöleni vermemiz yakışık almaz. Halk spor olsun diye savaşmaz. Bayan Orden hafifçe başını öne eğdi. Yaşamında birçok kez belediye başkanı olarak karşısına çıkmıştı kocası. Kocasıyla belediye başkanını birbirine karıştırmamayı öğrenmişti. Belediye başkanı saatine baktı. Joseph elinde küçük bir fincan kahveyle içeri girdi. Orden kahveyi alıp dalgın dalgın "Teşekkür ederim." dedi. Kahveyi yudumladı. Doktor Winter'a "Açık olmam gerek." dedi özür dilercesine. Öyle olmalıyım. Düşmanın kaç adamı var biliyor musunuz?
Çok değil dedi doktor. 250'den çok olduğunu sanmam. Ama hepsinin elinde o küçük makinalı tüfekten var.
Belediye başkanı yine kahvesini yudumladı. Yeni bir konuya geçti sonra. Peki ülkenin öteki bölgelerinde durum nasıl?
Doktor omuz siltti. Belediye başkanı umutsuz bir sesle konuşmayı sürdürdü. Hiçbir yerde direnme yok mu?
Doktor yine omuzlarını siltti. Bilmiyorum. Telgraf telleri ya kesilmiş ya da düşmanın eline geçmiş durumda.
Hiç haber yok. Ya bizim delikanlılar askerlerimiz?
Bilmiyorum dedi doktor.
Joseph söze karıştı. Duyduğuma göre yani Annie'nin işittiğine göre...
Neymiş o Joseph?
6 kişi öldürülmüş efendim. Makinalı tüfeklerle. Annie 3 askerimizin de yaralı olarak tutsak düştüğünü işitmiş. Ama 12 kişi olmaları gerek.
Annie 3'ünün de kaçtığını duymuş.
Belediye başkanı birden dönüp kaçanlar hangileriymiş diye sordu.
Bilmiyorum efendim, Annie bu konuda bir şey duymamış.
Hanımefendi parmağının ucuyla masalardan birinin üzerinde toz yoklaması yaptı. Sonra Joseph dedi. Geldiklerinde zilin yanından ayrılma. Belki ufak tefek şeyler istememiz gerekir. Ayrıca öbür ceketini giy, şu düğmeli olanı Joseph. Bir an düşündü. Bir şey daha var. İşini bitirince odadan çık, ortalıkta dikilip konuşulanları dinlemen kötü izlenim uyandırır. Taşralılık olur bu. Tam bir taşralılık.
Başüstüne hanımefendi dedi Joseph.
Şarap servisi yapmayacağız Joseph. Ama şu küçük gümüş sigaralıkta birkaç sigara bulundur. Ayrıca albayın sigarasını yakarken kibriti ayakkabının altına sürterek çakma. Kibrit kutusunu kullan.
Başüstüne hanımefendi.
Belediye başkanı Orden ceketinin düğmelerini çözdü, saatini çıkarıp baktı, sonra yerine koyup ceketini yeniden düğmeledi. Ama yukarıdaki düğme boşlukta kalmıştı. Hanımefendi başkanın yanına gelip ceketin düğmelerini düzgün olarak yeniden ilikledi.
Doktor Winter saat kaç diye sordu.
11'e 5 var. Çok dakik insanlardır dedi doktor. Tam zamanında burada olacaklar. Gitmemi ister misin?
Belediye başkanı Orden kaygılı görünüyordu.
Gitmek mi?
Hayır hayır kal.
Gülmeye çalışarak korkuyorum biraz dedi özür dilercesine. Şey korkmuyorum da sinirliyim. Sonra umarsız bir tavırla çok uzun zamandır düşman elime düşmemiştik.
Sustu, çevreye kulak kabarttı.
Uzaktan bandonun çaldığı marş duyuluyordu. Hepsi birden sesin geldiği yöne dönerek müziği dinlediler.
Hanımefendi, geliyorlar işte dedi. Umarım bir sürü insan doluşmaz içeri. Çünkü oda yeterince büyük değil.
Doktor Winter alaycı bir sesle, hanımefendi, Versailles'deki aynalı salonu ne buyururlar acaba dedi. Kadın dudaklarını ısırarak çevreye bakındı. Düşmanları şimdiden kafasında odaya yerleştirmeye başlamıştı.
Ah ah çok küçük bir oda bu dedi.
Bandonun müziği biraz yükselmiş sonra yine hafiflemişti. Kapı hafif hafif vuruldu.
Hayda kim olabilir bu Joseph? Gelen her kimse daha sonra gelmesini söyle. Şu an çok işimiz var.
Kapı yine vuruldu. Joseph gidip kapıyı araladı. Sonra biraz daha açtı. Kül rengi üniformalı, çelik başlıklı ve kolçaklı bir asker göründü eşikte.
Asker, Albay Lancer saygılarını sunar. Ekselansların huzurlarına kabul edilmeydiler, dedi.
Joseph kapıyı ardına kadar açtı. Çelik başlıklı asker içeri girip hızla odayı gözden geçirdi. Sonra yine çekilerek Albay Lancer diye bildirdi.